Ayrım 31.
Sayfa 285. 2. Onun da dış görünüşünden şimdiye kadar söz etme fırsatını bulamadık. Bu uzun boylu, beyaz tenli, sıradan halkın dediği gibi semiz, hatta hemen hemen şişman, seyrek saçlı bir adamdı. 33 yaşlarındaydı ve yüz çizgilerine güzel denebilirdi. Albaylıktan emekliye ayrılmıştı. General oluncaya kadar hizmet etmiş olsaydı, general rütbesiyle daha da gösterişli biri olabilirdi ve pek olağandır ki iyi bir savaşçı general olurdu. Onun karakteristik yanını daha iyi belirtmek için emekliye ayrılmasına neden 4 yıl önce Nikolay Stavrogin'in kulüpte babasını aşağılamasıydı. Soyuna leke sürüldüğü düşüncesi ona uzun zaman rahat vermemişti. Daha fazla hizmet etmenin bir onursuzluk olduğuna vicdanen inanmıştı ve içinden vaktiyle orduyu ve arkadaşlarını lekelediğine inanmıştı. Oysa arkadaşlarından hiçbirinin bu olaydan haberi bile yoktu. Gerçi o bu aşağılanmadan çok daha önce de görevinden ayrılmak istemişti. Bu da büsbütün başka bir neden yüzündendi ama o zaman henüz kararsızlık içindeydi. Yazmak her ne kadar tuhafsa da ilk kez emekliye ayrılmak isteği ya da daha doğrusu onu buna yönelten neden köylülerin özgür bırakılmasına ilişkin 19 Şubat bildirisi olmuştu. İlimizin en zengin derebeylerinden olan Artemi Pavlovich, bildiriden sonra bile pek fazla bir şey yitirmediği ve üstelik önlemin insani bir tutum olduğuna ve yapılan iyileştirmenin iktisadi yararlar sağlayabileceğine inanacak bir durumda olduğu halde, bildirinin açıklanmasıyla kendisini birdenbire kişisel olarak incinmiş saydı. Bu bilinçsizce bir duygu olmakla birlikte bilinçsizliği oranında güçlü bir duyguydu. Ama babası ölünceye kadar kesin bir karara varmayı göze alamamıştı. Petersburg'da büyük bir çabayla bağlar kurduğu tanınmış kimselerin arasında düşüncelerinin soyluluğuyla tanınmıştı. Bu kendi içine kapanmış, duygularını gizleyen bir insandı. Bir özelliği daha vardı. O tuhaf olmakla birlikte henüz Rusya'da var olan soyların soyluluğu ve eskiliğine pek değer veren ve bununla ilgilenen insanlardandı. Bununla birlikte Rus tarihini hiç sevmez ve bütün Rus geleneğini kısmen bir domuzluk sayardı. Henüz çocukken girerek öğrenimini bitirmek onuruna erdiği soylularla zenginlere özgü askeri okuldayken onun benliğinde kimi şairce görüşler kök salmıştı. Şatoları seviyor, ortaçağ yaşamına bayılıyordu. Bu yaşamın bütün dramatik yanları, şövalyeler hoşuna gidiyordu. Moskova Çarlığı zamanında Çar'ın Rus soylularına dayak attırmaya hakkı olduğunu okuyarak daha o zaman utancından ağlıyor ve karşılaştırmalar yaparak kızarıyordu. Bu sıkı, çok sert, ödevsever adam ruh bakımından hayalciydi. Toplantılarda konuşabilecek yetenekte güzel konuşmasını bilen bir insan olduğunu da söylüyorlardı ama buna karşın 33 yıl hiç konuşmamıştı. Hatta Petersburg'da son zamanlarda katıldığı yüksek sosyetede bile kibirli bir hali vardı. Yabancı ülkelerden dönen Nikolay Vsevolodovich ile karşılaştığı zaman az daha aklını oynatacaktı. Şu anda düello yerinin önünde dururken büyük bir huzursuzluk içindeydi. Hala bu işin herhangi bir nedenle ertelenebileceğini düşünüyor, en küçük bir gecikme onu titretiyordu. Kirilov dövüşmek için işaret verecek yerde birdenbire kendisi de söylediği gibi usulen ben yalnızca usul yerini bulsun diye tabancalar elinizde ve komut vermek zamanı gelmişken son kez olmak üzere öneriyorum barışmak istemez misiniz? Bu tanığın ödevlerinden biridir de. Sanki özellikle o zamana kadar sesini hiç çıkarmayan ama dünden beri gösterdiği hoşgörü ve görmezden gelme yüzünden sıkıntı duyan Mavriki Nikolayevich de birdenbire Kirilov'un düşüncesine katılarak ''Ben Bay Kirilov'un sözlerine katılıyorum.'' dedi. Düello yeri önünde barışmanın olanaksızlığı yalnız Fransızları yarayan kör bir inançtır. ''Zaten ben nasıl isterseniz burada bir aşağılama göremiyorum.'' Bunu çoktandır söylemek istiyordum çünkü her türlü özür dileme öneriliyor öyle değil mi? Bütün yüzü kızardı. Böyle uzun ve heyecanla konuştuğu seyrekti. Nikolay Vsevolodovich büyük bir acelecilikle Ben gene de istendiği biçimde özür dilemeye hazırım dedi. Gaganov, Mavriki Nikolaevic'e böyle bir şeye olanak var mı diye öfkeyle bağırarak ayağını yere vurdu. Siz benim düşmanım değil tanığımsınız. Mavriki Nikolaevic, bu adama söyleyiniz ki o yamçısını Nikolay Vsevolodovich'in bulunduğu yöne doğrulttu. Böylesi özür dilemeler hani aşağılamayı arttırmaktan başka bir şey değildir. Beni kendisini aşağılayabilecek bir adam olarak saymıyor mu yoksa? Düello yerinden uzaklaşmayı bir aşağılanma saymıyor mu? Sizin gözünüzde beni ne sanıyor? Üstelik de siz benim tanığımsınız ha? İsabet ettirmeyeyim diye beni yalnızca sinirlendiriyorsunuz. Gene ayağını yere vurdu, dudaklarından tükürük saçıldı. Kirilov sesi yettiğince bağırdı. Konuşma bitmiştir. Komutu dinleyin rica ederim. Bir, iki, üç. Üç der demez hasımlar birbirinin üzerine yürümeye başladılar. Gaganov hemen tabancasını kaldırdı ve beşinci ya da altıncı adımda ateş etti. Bir saniye kadar duraladı ve ıska geçtiğini anlar anlamaz çabucak düello çizgisine yaklaştı. Nikolay Vsevolodovich de yaklaştı ama tabancasını çok yükseğe kaldırdı ve neredeyse nişan almadan ateş etti. Sonra mendilini çıkarıp sağ elinin serçe parmağına sardı. Ancak o zaman Artemi Pavlovich'in pek de ıska geçmediğini, merminin kemiğe dokunmadan yalnız parmağın yumuşak kısmını sıyırdığını gördüler. Bu önemsiz bir sıyrıktı. Kirilov, hasımlar yeterli bulmadıkları takdirde düellonun devam edebileceğini söyledi. Gaganov hırıltılı bir sesle boğazı kurumuştu ve Nikolay Vsevolodovich'e "Şunu işaret etmek istiyorum." dedi. Bu adam gene Stavrogin'in yönüne döndü. Kasten havaya ateş etti özellikle. Bu gene aşağılama sayılır. O düelloyu olanaksız duruma sokmak istiyor. Nikolay Vsevolodovich, ben istediğim biçimde ateş etmekte özgürüm. Yeter ki her şey kurala uygun olarak yapılsın diye kısık bir sesle söylendi. Gaganov, hayır hakkı yok. Bunu ona açıklayın. Kirilov, ben Nikolay Vsevolodovich'in düşüncesine katılıyorum dedi. Gaganov onu dinlemeyerek, niçin benim yaşamımı bağışlıyor diye ter ter tepiniyordu. Ben onun bağışlamasına tiksintiyle bakarım, ben tükürürüm, ben... Nikolay Vsevolodovich sabırsızlıkla, yemin ederim ki sizi hiç aşağılamak istemedim diye homurdandı. Havaya ateş ettim çünkü artık hiç kimseyi öldürmek istemiyorum, ne sizi ne de başkasını. Bu da sizi ilgilendirmez. Doğrusu ben kendimi aşağılanmış saymıyorum. Bunun sizi öfkelendirmesine de üzülüyorum. Ama hakkıma karışmayı kimseye bırakmam. Gaganov hep Nikolay Vsevolodovich'e dönerek, kan dökmekten o denli korkuyorsa beni ne diye düelloya çağırdığını sorun ona diye bas bas bağırıyordu. Kirilov söze karıştı. Sizi düelloya çağırmayıp da ne yapacaktı? Siz bir şey dinlemek istemediniz. İnsan sizden yakasını nasıl kurtarsın? Sorunu dikkatle ve acı duyarak izleyen Mavriki Nikolaevich, ben de şunu işaret etmek isterim dedi. Hasım yan önceden havaya ateş edeceğini bildirdiğine göre karşılaşma gerçekten de devam edemez. Nazik ve bilinen nedenler yüzünden. Artık sabrı tükenmeye başlayan Stavrogin, ben her zaman havaya ateş edeceğimi söylemedim ki diye bağırdı. Siz benim aklımdan geçenleri ve şimdi nasıl ateş edeceğimi hiç bilmiyorsunuz. Ben düelloya engel olacak hiçbir davranışta bulunmuyorum. Mavriki Nikolaevich Gaganov'a, öyleyse karşılaşma devam edebilir dedi. Kirilov komut verdi. Baylar yerlerinize geçin. Gene karşılaştılar, gene Gaganov ıska geçti. Stavrogin havaya ateş etti. Havaya edilen bu atışlar üzerinde iddiada bulunulabilirdi. Nikolay Vsevolodovich kasten ıska geçmiş olduğunu açıklamış olmasaydı, onun gerektiği gibi ateş ettiği söylenebilirdi. O tabancasını doğrudan doğruya havaya ya da bir ağaca çevirmekle birlikte gene de hasmına nişan alıyormuş gibi yapıyordu ama onun şapkasından üç karış kadar yukarı alıyordu. Bu ikinci karşılaşmada ise daha aşağı nişan almış, daha doğru ateş ediyormuş gibi yapmıştı ama Gaganov'u bunun tersine inandırmaya olanak yoktu. Gaganov dişlerini gıcırdatarak gene diye bağırdı. Ama ne olursa olsun, Ben düelloya çağrıldım, hakkımı kullanacağım. Ben üçüncü kez ateş etmek istiyorum, ne olursa olsun. Kirilov gür sesiyle hakkınızdır diye kesip attı. Mavriki Nikolayevich ses çıkarmadı. Üçüncü kez hasımları karşı karşıya diktiler, komut verildi. Gaganov bu kez düello çizgisine dek yaklaştı ve oradan 12 adımdan nişan almaya başladı. Tam isabet ettirebilmesi için elleri fazla titriyordu. Stavrogin namlusunu aşağı tuttuğu tabancasıyla kımıldamadan onun ateş etmesini bekliyordu. Kirilov aceleyle "Çok uzun nişan alıyorsunuz, çok uzun!" diye bağırdı. "Ateş edin, ateş edin, ateş edin!" Tabanca gümledi ve bu kez Nikolay Vsevolodovich'in beyaz beresi başından uçtu. Atış oldukça isabetliydi. Berenin üst kısmı çok aşağıdan delinmişti. Bir parmak aşağı rastlasaydı her şey bitmiş olacaktı. Kirilov bereyi kaptığı gibi Nikolay Vsevolodovich'e uzattı. Mavriki Nikolayevich, Stavrogin'in Kirilov'la birlikte gözden geçirmeye dalarak atış sırasının kendisinde olduğunu unutmuş gibi durduğunu görerek büyük bir heyecanla ''Ateş edin, hasmınızı karşınızda bekletmeyin!'' diye bağırdı. Stavrogin titredi, Gaganov'a baktı, başını çevirdi ve artık nezaket göstermeye bile gerek görmeden yana fundalığa ateş etti. Düello sona ermişti. Gaganov ezilmiş gibi duruyordu. Mavriki Nikolayevich ona yaklaştı ve bir şeyler söylemeye başladı. Ama öteki söylenenleri anlamıyormuş gibi duruyordu. Kirilov gider ayak şapkasını çıkararak Mavriki Nikolayevich'e başıyla selam verdi. Ama Stavrogin eski nezaketini unutmuştu. Fundalığa ateş ettikten sonra düello yerine başını bile çevirmeden tabancasını Kirilov'un eline tutuşturdu ve hızlı adımlarla atların bulunduğu yana yürüdü. Yüzünü öfke kaplamıştı, kendisi susuyordu. Kirilov da susuyordu. Atlara binerek dört nala uzaklaştılar. 3. Eve yaklaştıkları sırada Stavrogin sabırsızlıkla Kirilov'a sordu. ''Niçin susuyorsunuz?'' Öteki şaha kalkan attan az daha düşecekti. ''Ne istiyorsunuz?'' diye karşılık verdi. Stavrogin kendini tuttu yavaş bir sesle. ''Ben o aptalı gücendirmek istemedim ama gene de gücendirdim.'' dedi. Kirilov, ''Evet gücendirdiniz.'' diye kesip attı. Bununla birlikte o hiç de aptal değil. ''Ama ben elimden gelen her şeyi yaptım.'' ''Hayır.'' ''Peki ne yapmalıydım?'' ''Düelloya çağırmamak.'' Gene yüzüme tokat atmalarına mı katlanmalıydım? Evet, tokada katlanmalıydınız. Stavrogin öfkeyle, ben bir şey anlamıyorum diye homurdandı. Niçin herkes başkalarından beklemediği şeyi benden bekliyor? Niçin ben hiç kimsenin katlanmadığı şeye katlanayım? Niçin kimsenin kaldıramayacağı yükün altına gireyim? Ben sizin böyle bir yük aradığınızı sanmıştım. Ben mi yük arıyorum? Evet. ''Siz bunu gördünüz mü?'' ''Evet.'' Bir dakika kadar sustular. Stavrogin telaşlı bir durumdaydı. Hemen hemen şaşkına dönmüştü. Hızlı hızlı ve aceleyle kendisini temize çıkarmak ister gibi, ''Öldürmek istemediğim için ona ateş etmedim. Ortada başka bir şey yok, sizi temin ederim.'' dedi. ''Öyleyse gücendirmemeliydiniz. Peki ne yapmalıydım?'' ''Öldürmeliydiniz.'' ''Onu öldürmediğime üzülüyor musunuz?'' ''Ben hiçbir şeye üzülmüyorum. Onu gerçekten öldürmek istediğinizi sanmıştım. Ne aradığınızı bilmiyorsunuz.'' Stavrogin gülerek ''Yük arıyorum.'' dedi. ''Madem ki kan dökmek istemiyordunuz, ne diye ona öldürmek fırsatını verdiniz?'' ''Onu çağırmamış olsaydım o beni düello etmeden öldürebilirdi.'' ''Sizi ilgilendirmez, belki de öldürmezdi.'' ''Yalnızca döverdi değil mi?'' ''Sizi ilgilendirmez. Yükü taşıyın. Yoksa yararlılık gösteremezsiniz.'' ''Yararlılık bana vız gelir. Kimseye yaranmak istediğim yok.'' Kirilov büyük bir soğukkanlılıkla ''Ben yaranmak istediğinizi sanmıştım.'' diye kesip attı. Öteki atın üstünde dikelerek ''Hayır, ben evime gidiyorum. Hoşça kal.'' dedi ve kutuyu koltuğunun altına sıkıştırdı. Stavrogin ona elini uzatarak ''Hiç olmazsa siz bana kızmıyorsunuz ya.'' dedi. Kirilov onun elini sıkmak için döndü. ''Hayır'' diye karşılık verdi. ''Yük taşımak bana doğuştan vergi olduğu için hafif gelir. Ama sizin doğanız başka olduğundan size ağır geliyor. Pek fazla utanacak bir şey yok, yalnız birazcık. Karakterimin değersiz olduğunu biliyorum ama ben de güçlüler arasına sokulmuyorum. Sokulmayın, siz güçlü bir insan değilsiniz. Çay içmeye gelin. Nikolay Vsevolodovich büyük bir can sıkıntısıyla eve girdi. 4. Hemen o anda Nikolay Vsevolodovich, Varvara Petrovna'nın 8 gün süren hastalığından sonra ilk kez atla geziye çıktığını öğrenince arabayı koşmalarını buyurduğunu ve eskiden olduğu gibi yalnız başına hava almaya çıktıklarını, çünkü 8 günden beri temiz havanın ne olduğunu unuttuklarını Alexey Yegorovich'ten öğrendi. Nikolay Vsevolodovich ivedi bir soruyla yaşlı uşağın sözünü keserek, "Yalnız mı yoksa Darya Pavlovna ile birlikte mi gitti?" diye sordu. Darya Pavlovna'nın rahatsız olduğu için birlikte gitmekten vazgeçtiğini ve şimdi kendi odasında bulunduğunu öğrenince fena halde somurttu. Sonra birdenbire kararını vermiş gibi, "Beni dinle ihtiyar," dedi. "Bugün bütün gün ona göz kulak ol ve eğer onun bana geldiğini görecek olursan hemen engel ol ve hiç değilse birkaç gün onu kabul edemeyeceğimi, bunu kendisinden rica ettiğimi söyle. Zamanı gelince kendim çağıracağım, anladın mı?" Alexey Yegorovich hüzünlü bir sesle ve gözlerini yere indirerek "Söylerim efendim," dedi. "Ama onun bana gelmek istediğini açıkça gördüğün takdirde söyleyeceksin ha?" "Hiç üzülmeyiniz efendim, yanlışlık yapmam. Zaten şimdiye dek ziyaretleri de ben sağlıyordum. Hep benden yardım istemişlerdi." "Biliyorum. Gel gelelim ancak kendisi gelmek istediği takdirde. Olabilirse bana çay getiriver, çabuk ol." Yaşlı uşak odadan çıkar çıkmaz hemen hemen o anda aynı kapı açıldı ve eşikte Darya Pavlovna göründü. Bakışları durgun olmakla birlikte yüzü solgundu. Stavrogin, "Nereden çıktınız?" diye sordu. "Şuracıkta duruyordum. Yanınıza girmek için onun çıkmasını bekledim. Ona neler tembih ettiğinizi duydum. Buradan çıkarken de sağdaki çıkıntının arkasına gizlendim. O da beni görmedi. Sizinle çoktan beri ilgimi kesmek istiyordum. Daşa, şimdilik bu zamanda mektubunuza karşın sizi bu gece kabul edemedim. Size kendim yazmak istemiştim ama yazmayı beceremiyorum," diye öfkeyle, hatta bir çeşit tiksintiyle ekledi. "İlgiyi kesmeyi ben de düşünüyordum. Varvara Petrovna ilişkimizden kuşkulanıyor." "E varsın kuşkulansın. Onun üzülmesini istemem. Demek şimdi artık ta sonuna kadar gidemeyeceğiz." "Siz kesinlikle sonunu mu bekliyorsunuz?" "Evet, bir sona inanıyorum. Dünyada hiçbir şey sona ermez. Burada bir son olacaktır. O zaman beni çağırın, ben de gelirim. Şimdi hoşça kal." Nikolay Vsevolodovich, "Nasıl bir son olacak?" diyerek gülümsedi. Daşa onun son hakkındaki sorusuna karşılık vermedi. "Yaralı değilsiniz ve kan dökmediniz değil mi?" diye sordu. "Saçma bir şey oldu. Kimseyi öldürmedim, hiç üzülmeyin. Bununla birlikte bugün her şeyi herkesten öğreneceksiniz. Ben biraz rahatsızım." "Gideceğim. Evliliğinizi bugün açıklamayacaksınız değil mi?" diye ürkek ürkek ekledi. "Bugün açıklamayacağım, yarın da. Öbür gün bilmiyorum. Belki hepimiz ölür gideriz, böylesi daha iyi. Beni yalnız bırakın lütfen." "Ötekini mahvetmeyeceksiniz değil mi, deliyi?" "Delileri mahvetmem ama aklı başındakini sanıyorum mahvedeceğim. Öyle kötü ve alçak biriyim ki, Daşa, söylediğiniz gibi sizi herhalde en sonunda çağıracağım. Siz de akıllı olmanıza karşın geleceksiniz. Niçin kendinizi mahvediyorsunuz?" "Sonunda ben sizinle yalnız kalacağım. Bunu bekliyordum." "Buna olanak yok. Siz çağırırsınız." Bu sözlerde bana karşı bir tiksinti gizli. "Biliyorsunuz ki yalnızca tiksinti değil." "Demek ki tiksinti gene de var." "Yanlış sözcük kullandım. Tanrı tanığım olsun, hiçbir zaman benim elime bakmamanızı çok isterdim." "Bir söz diğerini de getirir. Ben de sizi mahvetmek istemezdim." Daşa hızlı ve kararlı bir tavırla, "Siz hiçbir zaman hiçbir şeyle beni mahvedemezsiniz. Bunu kendiniz de herkesten daha iyi biliyorsunuz," diye kesin bir sesle ekledi. "Sizin yanınız olmazsa gönüllü hemşireliğe, hastalara bakmaya ya da İncil satmaya giderim. Kararım bu. Ben kimsenin karısı olamam. Ben böyle evlerde yaşayamam. İstediğim bu değildir. Siz her şeyi biliyorsunuz. Hayır, ben hiçbir zaman sizin ne istediğinizi öğrenemedim. Bana kalırsa siz kimi yaşlı hasta bakıcıların kim bilir niçin bir hastayı bir başkasına tercih ettikleri ya da daha iyisi gömme törenlerinde dolaşarak daha yakışıklı kimi ölücükleri ötekilere tercih eden dinci koca karılar gibi benimle ilgileniyorsunuz. Bana niçin böyle bakıyorsunuz? Daşa özel bir merakla ona bakarak siz çok mu hastasınız diye ilgiyle sordu. Tanrım! Ve bu adam bensiz yapabileceğini sanıyor. Beni dinleyin Daşa. Ben şimdi hep hayaller görüyorum. Ecinlilerden biri dün bana köprüde evliliğimin delillerini yok etmek için Lebyatkin'le Maria Timofeyevna'yı hiç kimseyi kuşkulandırmadan öldürmeyi önerdi. Öndelik olarak 3 ruble istedi. Ama bütün bu işlemin 1500'den aşağı yapılmayacağını imayla belirtti. İşte bu hesabını bilen bir ecinli. Muhasebeci. Ama siz onun bir hayal olduğuna kesinlikle inanıyor musunuz? Hayır, bu hiç de hayal değildi. Bu basbayağı pranga mahkumu Fetka, haydut, pranga kaçkını. Ama sorun orada değil. Ne varsayarsınız, ben ne yaptım? Ben cüzdanımdaki bütün paraları ona verdim. O da şimdi benim kendisine öndelik verdiğime büsbütün inanıyor. Ona gece mi rast geldiniz, size o mu böyle bir öneride bulundu? Her yandan onların ağıyla sarılı olduğunuzu görmüyor musunuz yoksa? Varsın olsun. Ama biliyor musunuz ki siz bir sorunun etkisi altındasınız. Bunu gözlerinizden okuyorum diye öfkeli hem de sinirli bir gülümsemeyle ekledi. Daşa onun elini tuttu. Soru yok, hiçbir kuşku da yok. İyisi mi susun diye telaşla bağırdı. Sanki herhangi bir sorudan kaçmak istiyordu. Yani Fetka ile pazarlığa oturmayacağıma inanıyor musunuz? Daşa ellerini iki yana açarak ah tanrım diye bağırdı. Niçin bana azap veriyorsunuz? Peki benim bu saçma şakamı hoş görün. Ben herhalde onlardan kötü huylar kapıyorum. Biliyor musunuz, dün geceden beri dehşetli gülmek istiyorum. Durmadan gülmek, katıla katıla gülmek. Sanki gülme hastalığına tutulmuş gibiyim. Durun, annem geldi. Arabası kapıda durunca gürültüsünden anlarım. Daşa onun elini yakaladı. Dilerim Tanrı'dan sizi kendi iblisinizden korusun ve beni bir an önce çağırın. Ah, benim iblisim mi? Bu yalnızca ufacık, iğrenç, sarılıklı bir ecinli, nezleli, başaramayan cinsten bir şey. Ama siz Daşa gene bir şey söylemeyi göze alamıyor gibisiniz. Daşa ona sitemle acı acı baktı ve kapıya doğru yürüdü. Stavrogin onun arkasından öfkeli, çarpık bir gülümsemeyle bağırdı. Beni dinleyin. Eğer, yani kısacası eğer, anlıyorsunuz ya, eğer pazarlıktan sonra sizi çağıracak olsaydım, pazarlıktan sonra da bana gelir miydiniz? Daşa başını çevirmeden ve hiçbir cevap vermeden çıktı, yüzünü elleriyle kapamıştı. Stavrogin bir an düşündükten sonra, pazarlıktan sonra da gelir diye mırıldandı. Yüzünde bir iğrenme belirdi. Hasta bakıcı. Ama herhalde bana gerekli olan da bu.